Ayrım 12. Arı kovanına çomak sokan kız. Stieg Larsson. Sayfa 173. 7. bölüm. 11 Nisan pazartesi, 12 Nisan salı. Pazartesi akşam 6'ya çeyrek kala ay bukunu kapatan Mikael Blomqvist mutfak masasının başından kalktı. Ceketini giyip dışarı çıkarak Milton Security'nin Slussen'deki merkezine yürüdü. Asansörle 3. kata çıkıp konferans odasına alındığında saat tam 6'ydı. Diğerleri ondan önce gelmişti. Dragan'ı selamlayarak el sıkıştı. "Toplantıya ev sahipliği yaptığın için teşekkür ederim," dedi. Odada Dragan'ın dışında Annika Giannini, Holger Palmgren, Malin Eriksson ve Milton'dan eski cinayet masası memuru Sonny Bowman vardı. Sonny Bowman, Dragan Armanski'nin talimatıyla Salander olayını baştan sona Milton adına izlemişti. Holger Palmgren 2 yıldan beri ilk defa hastaneden çıkıyordu. Doktor Sivarnan'dan buna rıza göstermemiş ama Palmgren çıkmakta inat etmişti. 39 yaşındaki özel hasta bakıcısı Johanna Carolina Oskarsson ona eşlik ediyordu. Hasta bakıcının maaşı Palmgren'in bakımı için kurulan fondan ödeniyordu. Oskarsson konferans odasının dışındaki kahve masasına oturmuş kitap okuyordu. Mikael konferans odasının kapısını kapattı. "Tanımayanlarınız için Malin Eriksson'u tanıtayım. Millennium'un yeni yayın yönetmeni. Burada tartışacaklarımız işiyle de ilgili olduğundan onu bu toplantıya ben çağırdım."
"Tamam," dedi Armanski, "işte buradayız. Ben iyi bir dinleyiciyim."
Mikael Armanski'nin odasındaki yazı tahtasının önüne geçerek bir keçe kalem aldı. Etrafına şöyle bir baktı. "Herhalde şimdiye kadar yaşadığım en saçma durum bu," dedi. "Bu işler bittiğinde bir dernek kuracağım. Adını da Yuvarlak Masa'nın Aptal Şövalyeleri Derneği koyacağım. Derneğin tek amacı Lisbeth Salander'e hep birlikte küfür edeceğimiz yemekli yıllık toplantılar düzenlemek olacak. Hepiniz bunun üyesisiniz." Bir süre sustu. "Durum şu," diyerek konu başlıklarını yazmaya başladı. Yaklaşık yarım saat konuştu. Bir saat boyunca da tartıştılar. Toplantı bittikten sonra Evert Gulberg ile Frederick Clinton odada baş başa kaldılar. Birkaç dakika alçak sesle konuştuktan sonra Gulberg ayağa kalktı. Eski silah arkadaşları el sıkışarak ayrıldılar. Gulberg bir taksiye binip otele dönerek eşyalarını topladı, hesabı ödeyip ayrıldı. Doğrudan tren istasyonuna giderek Göteborg trenine bindi. Birinci sınıfta bütün kompartımanı kiralamıştı. Tren Arstabron'dan geçerken bir tükenmez kalem ve A4 boyutunda bir bloknot çıkarttı. Bir süre düşündükten sonra yazmaya başladı. Bir sayfanın yarısını doldurduktan sonra yırtıp attı. Belge sahtekarlığı ne onun işiydi ne de bu konuda uzmandı. Ama şimdi yazdıklarının altını kendi imzalayacağı için iş kolaydı. Tek sorun yazdıklarının tek kelimesinin bile doğru olmamasıydı. Nykoping'den geçerken birçok kağıdı ıskartaya çıkarıp mektupları nasıl formüle edeceği konusunda da bir karara varmıştı. Saat 11.30'da Göteborg'a indiğinde içeriğinden memnun kaldığı 12 mektup yazmıştı. Mektup kağıtlarının üzerinde parmak izini bırakmaya özen göstermişti. Göteborg'un merkezinde bir dükkana girip mektupların fotokopisini çıkarttı. Zarflara yerleştirdi, üzerlerine pul yapıştırıp saat 21'de boşaltılacak bir posta kutusuna attı. Bir taksiye atlayıp Clinton'ın onun için oda ayırttığı City Otel'e gitti. Mikael de birkaç gün önce bu otelde gecelemişti. Gulberg hemen odasına çıktı ve kendini yatağa bıraktı. İnanılmaz yorgundu. Bütün bir gün yalnızca 2 parça ekmek yemişti ama açlık hissetmiyordu. Soyundu, başını yastığa koyar koymaz uyudu. Kapı açıldığında Lisbeth Salander ürpertiyle uyandı. Kapıdakinin gece hemşirelerinden biri olmadığını hemen anlamıştı. Gözlerini biraz araladığında kapının önünde duran koltuk değnekli adamı gördü. Zalachenko koridordan içeri sızan ışığın önünde durmuş Lisbeth'e bakıyordu. Lisbeth hiç hareket etmeden göz ucuyla komodinin üzerindeki saate baktı. 3:10'du. Bakışlarını birkaç milimetre kaydırdı. Komodinin kenarında bir bardak vardı. Bardakla arasındaki mesafeyi hesaplamaya çalıştı. Kolunun ulaşabileceği mesafedeydi. Bardağı alması ve komodinin kenarına vurarak kırması yalnızca birkaç saniyesini alırdı. Eğer Zalachenko üzerine eğilirse yarım saniyede boğazını kesebilirdi. Başka alternatifleri de düşündü ama göründüğü kadarıyla kullanabileceği tek silah bardaktı. Sakince beklemeye başladı. Zalaçenko hiç hareket etmeden kapının girişinde 2 dakika durdu. Daha sonra kapıyı dikkatle kapadı. Lisbeth koltuk değneklerinin uzaklaşan sesini dinledi. 5 dakika sonra dirseklerine dayanarak doğrulup büyük bir yudum su içti. Bacaklarını yatağın kenarından sarkıttı. Kollarına ve göğüs kafesine bağlanmış elektrotları çıkardı. Ayaklarının üzerine dikildi, sağa sola sallanarak dengesini bulmaya çalıştı. Bedeninin kontrolünü ancak birkaç dakikada ele aldı. Kapıya doğru yürüdü, duvara yaslandı, soluklandı. Her tarafından buz gibi terler akıyordu, öfkeden çıldırmıştı. ''Ağzına sıçacağım senin Zalaçenko, artık bu işe bir son vereceğim.'' Bir silaha ihtiyacı vardı. Kapının önünde telaşlı ayak sesleri duydu. ''Lanet olsun elektrotlar!'' ''Tanrı aşkına burada ne yapıyorsun?'' diye haykırdı gece hemşiresi. ''Ben tuvaletim geldi.'' dedi Lisbeth Salander soluk soluğa. ''Hemen yatağa!'' Kolunun altından tutarak Lisbeth'i yatağa götüren hemşire sonra da bir sürgü getirdi. ''Tuvalet ihtiyacı hissettiğinde bizi çağıracaksın. Bu çağrı düğmesi bunun için.'' Lisbeth bir şey demedi. Altına konulan sürgüye birkaç damla çiş yapabilmek için kendini zorladı. Mikhail Blomqvist salı sabaha 10.30'da uyandı. Duş alıp kahve suyu koyduktan sonra Aybuku'nun başına oturdu. Önceki akşam Milton Security'de yaptıkları toplantıdan hemen sonra evine dönerek sabahın 5'ine kadar çalışmıştı. Öykünün nihayet bir şekil almaya başladığını fark ediyordu. Zalaçenko'nun biyografisi hala bir parça bulanıktı. Elindeki bilgilerin bir kısmını baskı yaparak Björk'ten almış, bir kısım ayrıntıları da Holger Palmgren tamamlamıştı. Lisbeth Salander'in öyküsü neredeyse hazırdı. Sapo'nun içindeki soğuk savaş çetesinin Zalaçenko'nun gizini koruyabilmek için Lisbeth Salander'i nasıl akıl hastanesine kapattıklarını adım adım yazmıştı. Yazdığı metinden memnundu. Gazetelerin manşetlerini süsleyecek muazzam bir haberdi. Ayrıca devlet bürokrasisinde depreme yol açacaktı. Bir sigara yakıp düşünmeye başladı. Hala 2 büyük boşluk vardı. Biri kolay doldurulurdu. Önce şu Peter Teleborian işini halletmeliydi. O günü özlemle bekliyordu. Onunla işi bittiğinde Peter Teleborian, o anlı şanlı çocuk psikiyatrı, İsveç'in en nefret edilen adamlar arasına katılacaktı. Bu birincisiydi. İkinci sorun biraz daha karışıktı. Lisbeth Salander'e karşı komplo düzenleyenler, bunlara Zalaçenko kulübünün üyeleri diyordu, Sapo'nun içindeydiler. Yalnızca bir tanesinin ismini biliyordu, Gunnar Björk. Ama bu işin tek sorumlusu o olamazdı. Arkasında bir grup ya da bir çeşit teşkilat olmalıydı. Şefleri, elemanları ve bütçesiyle bir teşkilat. Asıl sorun bu adamları nasıl deşifre edeceğiydi. Nereden başlayacağını bilmiyordu. Sapo'nun nasıl bir organizasyon olduğuna dair çok fazla fikri yoktu. Pazartesi günü Henry Cortez'i sahaflara göndermiş, Sapo hakkında bulduğu her kitabı satın almasını istemişti. Cortez öğleden sonra 4'te 6 kitapla çıka gelmişti. Mikael masada duran kitaplara baktı. Mikael Rosquist'in İsveç'te casusluk faaliyetleri, Per Gunnar Wingen'in Sapo şefi 1962-70, Jan Ottosson ile Lars Magnusson'un gizli güçleri, Carl Lidbom'un görevi, Thomas Whiteside'ın Wennerström olayını anlattığı, düşmanın hatlarında bir ajanı ve Erik Magnusson'un yazdığı Sapo'da iktidar savaşı. Bu kitap Mikael Blomqvist'in 2000'li yıllarda ortaya çıkarttığı Wennerström olayını değil, 1960'taki başka bir olayı anlatıyordu. Pazartesini salıya bağlayan gecenin önemli bir kısmını bu kitapları okumaya ya da şöyle bir göz atmaya ayırmıştı. İlk gözlemi Sapo hakkında yazılan kitapların önemli bir kısmının 1980'lerin sonlarında yayınlanmasıydı. İnternette yaptığı araştırmada bu konuyla ilgili yeni bir kitap göremedi. İkinci gözlemi Sapo'nun faaliyetleri hakkında dişe dokunur bir kitap olmadığıydı. Yürüttükleri faaliyetlerin çoğunun gizli olduğu ve belgelerin üzerine gizli damgası vurulduğu düşünülürse bilgi edinmek o kadar kolay değildi. Ne bir kurum, ne bir araştırmacı, ne de basın Sapo'yu eleştiren bir araştırma yayınlamıştı. Henry Cortez'in bulduğu kitapların içinde önemli sayılabilecek bir şey yoktu. Dipnotların çoğu akşam gazetelerinde çıkan makalelere ya da emekli Sapo üyelerinden biriyle yapılan söyleşiye gönderme yapıyordu. Gizli Güçler kitabı etkileyici bir kitaptı ama önemli bir kısmı 2. Dünya Savaşı öncesini anlatıyordu. P.G. Winger'in anıları sert eleştiriler yöneltilerek görevden alınan bir SAPO şefinin savunma ve propaganda kitabıydı. Düşman hatlarında bir ajan, İsveç hakkında tuhaf komplo teorileriyle dolu, işe yaramaz bir kitaptı. İlk bölümünü okuduktan sonra çöpe atmıştı. Okumaya değer iki kitap vardı. Bunlardan biri istihbarat teşkilatının nasıl çalıştığını anlatan SAPO'da İktidar Savaşı, diğeri de İsveç'te casusluk faaliyetleriydi. Bu kitaplarda tarih, isim ve bürokratlar vardı. Özellikle Erik Magnusson'un kitabı gerçekten okunmaya değerdi. Her ne kadar Mikael'in şimdi cevabını aradığı sorulara karşılık vermese de SAPO'nun geçen 10 yıllar boyunca ne tür işlerle uğraştığına dair bir fikir veriyordu. Mikael'i asıl şaşırtan İsveç'in eski Paris elçisi Carl Lidbom'un Görev adlı kitabıydı. Palme cinayeti ve Ebbe Carlsson olaylarını yarattığı anaforun ardından hükümet tarafından SAPO'nun faaliyetlerini incelemek üzere atanan Lidbom karşılaştığı güçlükleri anlatıyordu. Daha önce Carl Lidbom'un hiçbir kitabını okumayan Mikael, bıçak gibi keskin gözlemleri ve ironik dili karşısında şaşırıp kalmıştı. Her ne kadar neyle didiştiği konusunda zayıf bir fikir edinse de bu kitapta onun sorularına cevap vermiyordu. Bir süre düşündükten sonra Henry Cortez'i aradı.
''Merhaba Henry, dünkü ayak işi için teşekkürler.''
''Yine ne istiyorsun? Biraz ayak işi daha.''
''Mika, benim kendi işim var, ben genel yayın yönetmeni yardımcısıyım.''
''Ne güzel işte, demek ki kariyer basamaklarını tırmanıyorsun.''
''Ne istiyorsun?'' ''SAPO hakkında yazılmış bir sürü araştırma var. Bunlardan birini Carl Lidbom yazmış. Buna benzer başka çalışmalar da olmalı.''
''Meclis arşivinden bulabildiğin her şeyi bana getir. Bütçe, gen soru ve buna benzer ne varsa. Ulaşabildiğin kadar geriye giderek SAPO'nun yıllıklarını toplamaya çalış.''
''Baş üstüne sahip.''
''Güzel, Henry bir de.''
''Evet.''
''Çok acele etme. Yarın sabaha kadar vaktim var.''
Lisbeth Salander bütün gün Zalachenko'yu düşündü. Onun iki kapı ötede yattığını biliyordu. Geceleri koridorda dolaşıyordu. Sabaha karşı 3.10'da Lisbeth'in odasının kapısını açıp içeri bakmıştı. Zalachenko'yu öldürmek için Gosseberga'ya kadar izini sürmüş ama öldürmeyi başaramamıştı. Şimdi kendi odasından 10 metre kadar ileride bir odada yatıyordu. Lisbeth fena çuvallamıştı. Durumunun vahametini tam olarak bilemiyordu. Ama kapısında Peter Teleborya'nın bekçi köpekliğini yaptığı deliler evine kapatılmamak için önce hastaneden kaçmalı, sonra da yurt dışına çıkmanın bir yolunu bulmalıydı. Sorun yataktan kalkmaya bile mecalinin olmamasıydı. İyileştiğinin farkındaydı, hala baş ağrısı vardı ama artık sürekli değildi, arada bir dalgalar halinde geliyordu. Omzundaki ağrı uykuya yatmıştı, ancak hareket ettiğinde uyanıyordu. Kapının önünde ayak sesleri duydu. Bir hemşirenin eşliğinde odaya siyah pantolonlu, beyaz gömlekli, koyu renk ceketli bir kadın girip kapının önünde durdu. Zayıf, tatlı bir kadındı. Siyah saçları kısa kesilmişti. Kendinden memnun görünüyordu. Elinde de siyah bir evrak çantası vardı. Lisbeth kadının gözlerinin Mikael Blomkvist'e benzediğini fark etti.
''Merhaba Lisbeth. Adım Annika Giannini'' dedi. ''Girebilir miyim?''
Lisbeth ifadesiz gözlerle baktı ona. Şu an Mikael Blomkvist'in kız kardeşiyle karşılaşmak için en küçük bir istek duymuyordu. Keşke avukatı olmasına izin vermeseydi. Annika Giannini kapıyı kapatıp yatağa doğru yürüdü. Bir sandalye çekip oturdu, bir süre sessizce müvekkilini izledi. Lisbeth Salander acınacak durumdaydı. Başı bir paket gibi sarılıp sarmalanmıştı. Kanlı gözlerinin iki yanında morluklar vardı.
''Bir takım sorunları konuşmaya başlamadan önce beni avukatın olarak kabul edip etmediğini bilmeliyim. Şimdiye kadar yalnızca tecavüz kurbanlarının ya da eziyete uğramış kadınların davalarını üstlendim. Ceza avukatı değilim. Bununla birlikte senin davanın bütün ayrıntılarını biliyorum ve seni savunmayı çok isterim. Ayrıca avukatlık ücretini kardeşim Mikael Blomkvist'le, kardeşim olduğunu biliyorsundur, Dragan Armanski'nin ödeyeceğini de söylemeliyim.''
Bir süre bekledi, müvekkilinden hiçbir tepki almayınca devam etti. ''Eğer beni seçeceksen senin için çalışacağım. Yani kardeşim ya da Armanski için değil. Ayrıca eski vasin Holger Palmgren davanın ceza kısmında bana yardım edecek. O gerçekten sıkı bir adam. Sana yardımcı olabilmek için hastaneden çıktı.''
Palmgren, dedi Lisbeth Salander.
Evet.
Onunla görüştün mü?
Evet, benim danışmanım.
Sağlığı nasıl?
Öfkeden kuduruyor ama ne tuhaf ki senin için endişelenmiyor.
Lisbeth Salander'in dudaklarına çarpık bir gülümseme yerleşti. Hastaneye yattıktan sonra ilk defa gülümsüyordu.
Sen nasılsın diye sordu Annika Giannini.
Bok gibiyim.
Avukatın olmamı istiyor musun? Faturayı Armanski ile Mikael ödeyecek.
Hayır.
Bu ne demek şimdi?
Ben kendim ödeyeceğim. Armanski ve Kalle Blomkvist'ten bir kuruş bile almayacağım. Ancak paranı internete ulaşabildiğim gün ödeyebilirim.
Tamam, bu sorunu seninle birlikte çözeriz. Ayrıca devlet de bana bir maaş ediyor. Yani seni temsil etmemi istiyorsun.
Lisbeth Salander başını sallayarak onayladı.
Güzel. O zaman Mikael'in gönderdiği bir mesajı ileterek başlayayım. Şifreli bir mesaj ama senin anlayabileceğini söyledi.
Öyle mi?
Bir takım şeyleri bana anlattığını iletmemi söyledi ama bazılarını kendine saklamış. Bunlardan birincisi Hedestad'da sende fark ettiği bir takım özelliklermiş.
Mikael fotoğrafik bir belleğim olduğunu biliyor ve hacker olduğumu, bu konuda çenesini tutmuş.
Tamam. İkincisi de DVD. Bununla ne demek istediğini anlamadım ama bu konuda benimle konuşup konuşmayacağına senin karar vereceğini söyledi.
Ne demek istediğini anladın mı?
Büyürmanın tecavüzünün kaydedildiği DVD.
Anladım. İyi o zaman.
Annika bir an için tereddüt etti. Kardeşime biraz sinir oluyorum. Benden avukatlığını üstlenmemi istiyor ama yalnızca canının istediklerini anlatıyor. Sen de mi böyle yapacaksın?
Lisbeth bir süre düşündü. Bilemiyorum.
Bazı şeyleri açık konuşmamız gerekiyor. Bunu şimdi yapamayız. 45 dakika sonra savcı Agneta Yervas'la buluşacağım. Buraya yalnızca beni avukat olarak isteyip istemediğini öğrenmeye geldim. Benim de sana bir takım talimatlarım olacak.
Öyle mi?
Benim yokluğumda ne sorarlarsa sorsunlar, polislere tek bir kelime dahi etmeyeceksin. Seni provoke edip suçlamalar yönetseler bile susacaksın. Bana söz veriyor musun?
Memnuniyetle.
Pazartesi günü sarf ettiği çabadan bitkin düşen Evert Gulberg her zamankinden 4 saat sonra saat 9'da uyandı. Banyoya girdi, yüzünü yıkayıp dişlerini fırçalayarak uzun süre aynada kendini seyretti. Kahverengi çantasındaki temiz kalan son gömleğini giydi. Kahverengi desenli bir kravat taktı. Kahvaltı salonuna indi. Bir fincan açık kahve, bir dilim kızarmış ekmek, bir dilim peynir ve bir parça portakal reçeliyle kahvaltı yaptı. Büyük bir bardak maden suyu içti. Lobideki telefon kulübesinden Frederick Clinton aradı.
Benim, durum nasıl?
Sıkıntılı.
Frederick, bu işi yapabilecek misin?
Evet, tıpkı eski günlerdeki gibi. Keşke Hans von Rottinger yaşasaydı. Operasyon konusu da benden daha iyiydi.
Siz eşitsiniz. Her an birbirinizin yerini alabilirdiniz. Ayrıca bunu sık sık da yaptınız.
Bu sezgiyle ilgili bir şey. Onun sezgileri benimkilerden daha keskindi.
Peki şimdi durumunuz ne?
Sandberg tahminimizden daha zeki çıktı. Martenson dışarıdan yardım ediyor. Ayak işlerine bakıyor ama faydalı biri. Blomkvist'in ev ve cep telefonunu dinliyoruz. Bugün Giannini ve Millennium'un telefonlarını da dinlemeye başlarız. Evlerinin ve bürolarının planlarını gözden geçiriyoruz. Kısa zamanda harekete geçeriz.
Önce dosyanın kopyalarının yerlerini tespit etmeli.
O iş tamam, bu konuda şansımız çok yaver gitti. Sabah saat 10'da Annika Giannini Blomkvist'i aradı. Bir ara kaç kopyanın olduğunu sordu. Blomkvist'te bir kopya varmış. Berger kendi elindeki kopyayı Bublanski'ye göndermiş.
İyi, kaybedecek vaktimiz yok.
Biliyorum ama her şeyi bir çırpıda yapmalıyız. Eğer Björk'ün raporunun kopyalarını aynı anda ele geçiremezsek işler sarpa sarar.
Haklısın.
Giannini'nin bu sabah Göteborg'a gitmesi işleri bir parça karıştırıyor. Ama dışarıdan bir ekip kurup peşinden gönderdim. Uçakları şimdi Göteborg'a iniyordur.
Güzel.
Gulberg'in aklına başka bir şey gelmiyordu. Bir süre telefon aizesi elinde bekledi.
Teşekkürler Frederick, dedi sonunda.
Ben teşekkür ederim. Oturup boş yere böbrek bekleyeceğime bir işe yarıyorum.
Birbirleriyle vedalaştılar. Gulberg otelin hesabını ödeyip sokağa çıktı. Artık top yuvarlanmaya başlamıştı. Şimdi her şey oyunun kusursuz sahnelenmesine bağlıydı. Faks çekmek için yürüyerek Park Avenue oteline gitti. Bunu kaldığı otelden yapmak istememişti. Bir gün önce yazdığı mektupları faksladı. Daha sonra caddeye çıkıp bir taksi tuttu. Bir çöp kutusunun yanından geçerlerken taksiyi durdurdu. Mektupları yırtarak çöpe attı. Annika Giannini savcı Agneta Yervas'la 15 dakikadır konuşuyordu. Lisbeth Salander'e karşı nasıl bir dava açmayı düşündüğünü merak ediyordu. Yervas bu konuda biraz kararsızdı.
Şimdilik yalnızca ağır eziyet ya da cinayete teşebbüsten tutuklayacağım. Babasını baltayla öldürmeye çalışmış. Sanırım sen bunu meşru müdafaa diye yorumlayacaksın.
Bakalım.
Dürüst olmam gerekirse benim şu anda asıl önceliğim polis katili Niederman.
Seni anlıyorum.
Başsavcıyla konuştum. Müvekkilin hakkında açılacak bütün davaların Stockholm'da yürütülen davalarla birleştirilmesini tartışıyorlar.
Bence davayı Stockholm'e taşıyacaklar.
Her ne olursa olsun Lisbeth Salander'i sorgulamalıyım. Bunu ne zaman yapabilirim?
Salander'in doktoru Anders Jonasson'la konuştum. Lisbeth'in fiziki durumunun birkaç gün daha sorguya müsait olmayacağını söyledi. Fiziksel acıları bir yana ağrı kesiciler onu iyice sersemletmiş.
Bana da öyle dediler. Ne kadar stresli olduğumu anlıyorsundur. Dediğim gibi benim şu anki önceliğim Ronald Niederman. Müvekkilin nerede saklandığını bilmediğini söylemiş.
Gerçekte bu. Niederman'ı kişisel olarak tanımıyor. Yalnızca adını açığa çıkarıp Zalachenko'nun çiftliğine kadar izlemiş.
Öyle olsun bakalım dedi Agneta Yervas. Müvekkilin sorgulanacak kadar iyileştiğinde tekrar görüşürüz.
Elinde bir demet çiçekle Sahlgrenska Hastanesi'nin yoğun bakım bölümüne çıkan Evert Gulberg, kendisiyle birlikte aynı kata çıkan koyu renk ceketli, kısa saçlı kadına asansörün kapısını tutarak nazikçe yol verdi. Gulberg'in önünden danışmaya yürüyen kadın, ''Adım Annika Giannini, avukatım, müvekkilim Lisbeth Salander'le bir kez daha görüşmek istiyorum.'' dedi. Evert Gulberg başını yavaşça çevirip şaşkınlıkla asansörün kapısını tutarak yol verdiği kadına baktı. Hemşire Giannini'nin kimliğini ve ziyaretçi listesini incelerken Gulberg gözlerini kadının elindeki evrak çantasına dikti.
12 numaralı oda dedi hemşire.
Teşekkürler, daha önce gittim, kendim bulabilirim. Annika koridor boyunca yürümeye başladı.
Nasıl yardımcı olabilirim diye sordu hemşire gözleriyle Annika'yı izleyen Gulberg'e.
Karl Axel Bodin'i ziyaret edecektim.
Onun ziyaret yasağı var.
Biliyorum, yalnızca çiçekleri bırakacağım.
Bunu biz yaparız.
Gulberg çiçekleri yalnızca bir bahane olsun diye almıştı. Asıl amacı bölümün nasıl göründüğünü anlamaktı. Teşekkür edip çıkışa yöneldi. Jonas Sandberg'den aldığı bilgiye göre Zalachenko'nun yattığı 14 numaralı odanın önünden geçip koridordan çıktı. Dışarıda merdiven aralığında bekledi. Cam kapıdan elinde çiçeklerle Zalachenko'nun odasına giren hemşireyi izledi. Hemşire tekrar yerine döndüğünde Gulberg hızla koridora dalarak Zalachenko'nun odasına girdi.
''Merhaba Alexander.''
Beklenmedik ziyaretçisine şaşkınlıkla bakan Zalachenko,
''Vay be, senin öldüğünü sanıyordum.'' dedi.
''Henüz değil.'' dedi Gulberg.
''Ne istiyorsun?''
''Sence ne istiyorum?'' Gulberg bir sandalye çekip yatağın yanına oturdu.
''Büyük ihtimalle benim ölmemi.'' dedi Zalachenko.
''Nerede bizde o şans? Nasıl bu kadar aptal olabilirsin? Biz sana yeni bir hayat verdik ama senin yaptıklarına bak.''
Eğer Zalachenko yapabilse gülümseyecekti. Ona göre Sapo yalnızca amatörlerden oluşuyordu.
Evert Gulberg, Sven Jansson, Gunnar Björk de bunlara dahildi. Aptalların aptalı Nils Buyurman'ın adını bile anmaya değmezdi.
Ve şimdi seni bir kez daha ateşten almak zorundayız.
Bu ağır yanık yarası olan Zala için hiç de uygun bir deyim değildi.
Ahlak dersi vermeyi bırak da beni buradan çıkar.
Buraya bunun için geldim. Evrak çantasını dizine koydu, bir not defteri çıkarıp boş bir sayfa açtı. Araştıran gözlerle Zalachenko'ya bakmaya başladı.
''Bir şeyi merak ediyorum.'' dedi. ''Senin için yaptığımız bunca şeyden sonra bizi yakmayı gerçekten düşünüyor musun?''
''Sence?''
''Bu senin ne kadar çılgın olduğuna bağlı.''
''Bana çılgın deme, ben hayatta kalma ustasıyım. Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa onu yaparım.''
Gulberg başını salladı. ''Hayır Alexander, yaptığın her şeyi kötülüğünden ve çürümüşlüğünden yapıyorsun. Servisten bir mesaj bekliyormuşsun. Buraya onu vermeye geldim. Bu defa seni kurtarmak için parmağımızı bile kımıldatmayacağız.''
Zalachenko'nun kendine duyduğu güven ilk defa sarsılmış gibiydi.
''Başka bir seçeneğiniz yok.'' dedi.
''Her zaman bir seçenek vardır.'' dedi Gulberg.
''O zaman ben
Hiçbir bok yapamayacaksın.
Gulberg derin bir nefes aldı. Kahverengi çantanın dış gözüne elini sokup altın kabzalı bir Smith Wesson çıkarttı. Bu silahı Gulberg'e 25 yıl önce İngiliz İstihbarat Teşkilatı MI5 hediye etmişti. Karşılığında MI5'te stenograf olarak çalışan Philby değerinde bir Rus ajanının ismini almışlardı. İstihbaratın kaynağı Zalachenko'ydu. Şaşıran Zalachenko bir kahkaha attı.
''Onunla ne yapacaksın? Beni vuracak mısın? Hayatının geriye kalanını zavallı bir şekilde cezaevinde geçirirsin.''
''Hiç sanmıyorum.'' dedi Gulberg.
Zalachenko'nun blöf yapıp yapmadığından emin değildi.
''Bu inanılmaz bir skandala yol açar.''
Bunun da olacağını sanmam. Birkaç gün gazetelerin başlıklarını süsler o kadar. Bir hafta sonra da Zalachenko adını hatırlayan kimse kalmaz.
Zalachenko gözlerini kıstı.
Seni alçak domuz dedi Gulberg. Sesinin soğuk tınısı Zalachenko'yu tepeden tırnağa ürpertti.
Zalachenko yatağın yanında duran takma bacağına uzanırken Gulberg namluyu onun alnına dayayıp tetiği çekti. Zalachenko'nun bedeni birkaç kez çırpındıktan sonra kasılıp kaldı. Gulberg yatağın arkasındaki duvara sıçrayan kan lekelerine baktı. Kulaklarında silah sesinin bıraktığı bir çınlama vardı. Bir parmağıyla kulak deliklerini ovdu, ayağa kalktı, namluyu Zalachenko'nun şakağına dayayıp iki kez daha tetiğe asıldı. Lanet ihtiyarın öldüğünden iyice emin olmak istiyordu.
12. Ayrımın Sonu. Sayfa 189.